Ayrım 14. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 176. Kendimi hiçbir yerde rahat hissetmiyordum. İçinde büyüdüğüm mahalle geçmişte kalmış, başka bir yerde kök salmayı da başaramamıştım. Ailemden pek fazla kimse yoktu. Karımla kızım, eskiden annemle Judy'nin oldukları kadar uzaktılar bana. Arkadaş yokluğu da çekiyordum. Carmen başka bir gezegendeydi. Timothy'yi pek hesaba katamıyordum çünkü Samantha'dan sıkılıyor ve sanıyorum ki bizlerle görüşmekten kaçınıyordu. Değişmeye karşı neredeyse şerbetli denebilecek kadar abartılı bir tip olan Balcescu da 180 derecelik bir dönüşle iki yüzlü bir softa olup çıkmıştı. Çevresi onun soluduğu havaya tapınan çömezleriyle sarılı olarak yaşayan Zirzop Rumen, bu hayran gözlerin aynasına yansıyan kendi görüntüsünü seyretmekten sonunda kendini ciddiye almaya başlamıştı. Mizah duygusunu yitirmesinin yanı sıra egzotik yemekler icat etme ya da gül yetiştirme merakı da yok olmuş, böylelikle ortak yanımız pek kalmamıştı. John ile Susan çekiciliklerini ve insanın üstüne sinen o nefis ot ve baharat kokularını koruyorlardı ama artık erişilemez olmuşlardı. Kendilerini feminist savaşımlarına ve vejetaryen yemeklerinin mutfak kimyasına vermişler, tofuya böbrek yahnisi lezzeti verebilecek kadar uzmanlaşmışlardı. Hukuk fakültesinde yeni arkadaşlar edinememiştim. Biz öğrenciler kıran kırana bir ortamda yarışıyor, her birimiz kendi tasarı ve tutkularımıza dalmış bir halde hiç durmadan çalışıyorduk. Ben de mitingler için ne hal kalmamış, politik ve entelektüel huzursuzluklar geri plana itilmişti. Orada solla ilgili tek sorunun kimsenin sağda olmak istemeyişi olduğunu Cyrus'a açıklayabilmek herhalde kolay olmazdı. Akşam evime dönerken içimi bir bezginlik kaplıyor, yolda gelirken başka bir yöne sapıp kendimi ufuklarda kaybedebilmeyi hayal ediyordum. Tıpkı oradan oraya amaçsız dolaşırken babamın yaptığı gibi. Çok titiz falan olduğumdan değil ama evdeki keşmekeş sinirlerimi bozuyordu. Herhalde derslerden ve işten bitkin bir durumdaydım ve hiç kuşkusuz iyi bir koca gibi davranamıyordum. Samantha da kendinden çok az şey katıyordu. Bazı zamanlar müttefikten çok rakip gibiydik. Böyle durumlarda insanın gözü hiçbir şey görmez oluyor ve girdiği çıkmaz sokaktan bir çıkış yolu göremiyor. Sanki hep aynı kıyma makinesinin içindeymiş de kaçacak yer yokmuş gibi. Diplomanı aldığında her şey farklı olacak diye Carmen beni uzaktan avutuyordu ama ben keyifsizliğimin tek nedeninin bu olmadığını biliyordum. Bir masumu hapisten kurtarmak ya da bir suçluyu cezalandırmak için şöhretini, bazen de hayatını ortaya koyan akıllı bir avukatla ilgili bir televizyon dizisini hiç kaçırmadan seyrediyordum. Dizinin kahramanının yasalara olan hevesimi bana yeniden kazandıracağı ve bu mesleğin bende yarattığı korkunç can sıkıntısından beni kurtaracağı umuduyla bir bölümünü bile kaçırmıyordum. Mesleğe henüz girmemiştim ama hevesim kaçmıştı bile. Geleceğim, gençliğimde hayalini kurduğum serüvenden çok farklı olarak gelişiyordu. Öğrenimimi tamamlamak için gösterdiğim son çabadan öylesine sıkılmıştım ki, okulu bırakıp kendimi başka bir şeye vermekten söz etmeye başlamıştım. Can sıkıntısı coşkudur, öfkedir diyordu Timothy Duane. Ona göre ben dünyaya da, kendime de kızgındım. Haksız da değildi. Hayatım hiçbir zaman güllük gülistanlık olmamıştı. Samantha ile bir yanılgı olduğu apaçık olan evliliğimden başlamak üzere tüm karmaşalardan kendimi koparmamı salık veriyordu bana. Bunu kabullenmeye yanaşmıyordum ama öyle bir an gelmişti ki hiç değilse bu konuda ona hak vermek zorunda kalmıştım. O dönemde gittiğimiz pek çokları gibi bir partideydik yine. Bütün ötekiler gibi bir evde yıpranmış mobilyalar, kanepedeki lekeleri örten yerli kilimleri, duvarlarda işlemeli Hint halılarının yanında Ho Chi Minh'in ve Che Guevara'nın posterleri, aynı arkadaş çiftleri, çorapsız erkeklerle sütyensiz kadınlar, soğuk büfe, saatler geçtikçe giderek acımış peynir parçaları, fazlasıyla içki, sigara, kalitesinin kötülüğünden dumanı sivrisinekleri kaçıran marihuana. Ayrıca her birinin içindeki saldırganlığı dışa vurmak için avazı çıktığı kadar bağırdığı ilk çığlık ya da katılanların soyunup cenin pozisyonuna geçerek parmaklarını emdikleri rahme geri dönüş seminerlerinin sonuncusu üzerinde aynı bitmez tükenmez konuşmalar. Bu terapilere hiç akıl erdirememiş, onları denemeye de yanaşmamıştım. Bu konudan söz etmek canımı sıkıyordu. Tanıdıklarımın her birinin yaşamlarındaki sayısız deney üstü değişiklikleri duymaktan bıkmıştım. Tek başıma içmek için terasa yerleştim. Her geçen gün daha fazla içtiğimi kabul etmeliyim. Sert içkilerden vazgeçmiştim çünkü büsbütün alerji yapıyor, mukoza yangısı ve göğsümde korkunç bir baskıyla boğulacak gibi oluyordum. Çok geçmeden şarabın da bende aynı belirtilere neden olduğunu keşfetmiştim. Ama kendimi gerçekten hasta hissedene kadar da daha fazla miktarda şarap tüketebiliyordum. Saatler önce Samantha ile avaz avaz tartışmaya girişmiş ve evliliğimizin bir uçuruma doğru sürüklendiğinden kuşkulanmaya başlamıştım. Tam otomobille garaja giriyordum ki komşulardan birinin Margaret'ı elinden tutarak geldiğini görmüştüm. Kızım 2 yaşını biraz geçmişti. Galiba bu çocuk sizin. Onu buradan birkaç mil ötede dolaşırken buldum. O kadar uzağa gidebilmesi için sabahtan beri yürümüş olması gerek, demişti adam. Azarlayıcı ve aşağılayıcı ifadesini saklamaya çalışmadan. Korku içindeki çocuğu kucaklamış, karımın karşısına dikilerek Margaret evden çıktığında nerede olduğunu, bu kadar saattir yokluğunu nasıl olup da fark etmediğini sorarken şakaklarım atıyor, neredeyse konuşamıyordum. Ellerini beline koyup benim kadar öfkelenerek komşunun ahlaksızın biri olduğunu, kediler kanaryasını yediği için kendisinden nefret ettiğini, bana hiçbir açıklama yapmak zorunda olmadığını, ne de olsa o da bana bütün gün nerede olduğumu sormadığını, Margaret'ın yaşına göre çok bağımsız bir çocuk olduğunu, onu ne bir gardiyan gibi gözetlemek ne de benim baktığım çocuklara yaptığım gibi iple bağlı olarak tutmak niyetinde olduğunu söylemiş ve homurdanmayı öyle sürdürmüştü ki sonunda dayanamayarak kapıyı vurduğum gibi odadan çıkmıştım. Daha sonra o lanet olasıca 2 mil içerisinde Margaret'ın başına gelebilecek türlü felaketleri aklımdan çıkarabilmek için uzun uzun soğuk duş yapmıştım ama yeterli olmamıştı. Çünkü partide hala Samantha'ya kızgındım. Elimde bir kadeh şarapla terasa çıkarak bir sandalyeye çöktüm. Son derece keyifsizdim. Biraz başım dönüyordu. Ta salondan gelen o tek düze katmandu müziğinden de gına gelmişti. Bu can sıkıcı toplantıyla kaybettiğim zamanı hesapladım. Bir hafta içerisinde bitirme sınavlarına girmem gerekiyordu ve ders çalışmak için her dakikam değerliydi. Tam o sırada Timothy Duane geldi ve beni görünce başka bir sandalyeye çekerek yanıma yerleşti. Baş başa kalmaya pek fırsat bulamıyorduk. Son yıllarda zayıfladığını ve yüz çizgilerinin belirginleştiğini fark ettim. Bütün palavralarına rağmen birbirimizi tanıdığımız zamanlardaki en çekici yanlarından biri olan o masum havası yoktu artık. Cebinden bir cam tüp çıkardı, elinin üstüne kokain koyarak gürültülü bir biçimde burnuna çekti, sonra bana uzattı ama ben hiç kullanamam, beni mahveder. İlk ve son kez denediğimde iki gözümün arasına buz gibi bir hançer saplıyorlarmış gibi gelmiş, baş ağrısı 3 gün sürmüştü. Vaat edilen cenneti ise anımsamıyorum bile. Tim bir oyun hazırlamakta olduğundan içeri girmemizi söyledi ama herkesi yeniden çırılçıplak görmek hiç mi hiç ilgimi çekmiyordu. Bu kez farklı. Karıları değiş tokuş edeceğiz diye ısrar etti. Bildiğim kadarıyla senin karın yok ki. Bir arkadaşımı getirdim. O arkadaşın da orospu suratı var. Öyle de ondan diye güldü. Beni salona doğru sürükleyerek. Erkekler yemek masasının çevresinde toplanmışlardı. Kadınları sordum. Arabalarda beklediklerini söylediler. Sinirli görünüyorlar, birbirlerinin sırtına vuruyorlar, çifte anlamlı şakalar yaparak kahkahalarla gülüyorlardı. Kuralları açıkladılar. Vazgeçmek yasak. Ne pişman olmak var, ne de değişiklik yapmaya kalkışmak. Işığı söndürdüler, anahtarlarını bir tepsiye koydular. İçlerinden biri anahtarları karıştırdı ve katılanların her biri rastgele bir tane seçti. Ötekiler gibi tepsinin üzerine atılmamı engelleyen alkol bulanıklığına ve şaşkınlığıma rağmen ışığı yaktıklarında benim anahtarlığımı tek anestezi olarak ayaklara batırdığı Çin iğneleriyle diş çektiği için oldukça ünlü sayılan hafif göbekli ukala bir diş doktorunun elinde açık seçik gördüm. Son kalan anahtarlığı aldım. İçimden dişçinin yakasına sarılıp peder Laraguibel'in bana Lourdes Kilisesi'nin avlusunda öğretmiş olduğu o isabetli yumruklarımdan biriyle suratını dağıtmak geliyordu ama gülünç duruma düşme korkusu beni bundan alıkoymuştu. Ötekiler kahkahalarla şakalar arasında arabalara doğru dışarı çıktılar. Bense sersemliğimi üzerimden atmak için kafamı soğuk suyun altına sokmak üzere mutfağa doğru yöneldim. Termosun içinde kalan kahveyi bir fincana koyarak hayatın çok daha basit olduğu ve kuralları herkesin anlayabildiği zamanları anmak üzere bir tabureye oturdum. Az sonra bahtıma çıkan eş beni aynı yerde bulmuştu. Sempatik yüzlü, çilli bir sarışındı. 3 çocuk annesi ve bir ilkokulda matematik öğretmeniydi. Zina yapmayı aklımın ucundan bile geçirmeyeceğim biriydi. ''Epeydir seni bekliyorum.'' dedi sıkılgan bir gülümsemeyle. Kendimi iyi hissetmediğimi açıklamaya çalıştım ama onu hoşuma gitmediği için reddettiğimi sandı. Kabahat işlerken yakalanmış bir kız çocuk gibi kapının eşiğinde büzülüp kalmışa benziyordu. Elimden geldiğince gülümsedim ona. Bana yaklaştı, elimden tuttu, ayağa kalkmama yardım etti ve beni yatıştıran zarif bir edep ve kararlılık karışımıyla arabaya götürdü. Arabayı evine kadar kullandı. Çocuklarını televizyonun önünde uyuyakalmış bularak onları kucaklayıp yataklarına taşıdık. Arkadaşım çocukların pijamalarını giydirdi, alınlarına birer öpücük kondurdu, üstlerini örttü ve yeniden uykuya dalana kadar yanlarında kaldı. Sonra kocasının mezuniyet cübbesiyle çekilmiş fotoğrafının konsolun üzerinde baş köşede durduğu yatak odasına gittik. Daha rahat bir şeyler giyeceğini söyleyerek banyoda gözden kayboldu. Bu arada ben de yatağı açarken kendimi bir budala gibi hissediyordum çünkü Sementa'yla dişçiyi aklımdan çıkaramıyor, kendi kendime neden bu oyunlara herkes gibi kayıtsızca katılamadığımı, neden bu kadar öfkelendiğimi sorup duruyordum. Sarışın makyajını silip saçını fırçalamış, çilekli dondurma rengi kapütöne bir sabahlık giymiş bir halde çıka geldi. Ailesinin kahvaltısını hazırlamak için sabah erkenden kalkmış bir anne olarak kusursuz bir görünümü vardı. Ama içinde bulunduğumuz duruma hiç de uygun değildi. Sanki bir çalışma gününün sonunda yatağa girmeden önceki son işlerini yapan, uzun zamandır evli bir çiftmişiz gibi tavırlarında fettanlıktan eser yoktu. Kucağıma oturarak gömleğimin düğmelerini açmaya koyuldu. Tatlı bir gülümsemesi, havaya kalkık bir burnu vardı. Hoş bir sabun ve diş macunu kokusu yayılıyordu ama bende en ufak bir heyecan yaratamıyordu. Beni bağışlamasını, çok fazla içmiş olduğumu ve alerjimin beni rahatsız ettiğini söyledim. Doğrusunu istersen neden geldiğimi bilmiyorum. Bu oyunlardan hoşlanmıyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Sementa'nın da hoşlanmadığını sanıyorum diye itirafta bulundum sonunda. Sen ne söylüyorsun diyerek keyifle gülmeye başladı. Karın arkadaşlarının pek çoğuyla yatıp kalkıyor. Dediklerine göre senin kız arkadaşlarının bazılarıyla da. Neden sen de bir parça eğlenmeye bakmıyorsun? Hayatımın kötü bir dönemiydi bu. Ömrüm bir sürü yanılgıyla geçti ama şimdi 50 yaşıma geldiğimde dönüp arkaya bakarak çabalarımın ve başıma gelenlerin muhasebesini yaptığımda o dönemin içlerinde en kötüsü olduğunu sanıyorum. Çünkü ruhumun derinliklerinde hayati bir şey kopmuş ve artık bir daha aynı insan olamamıştım. Öyle sanıyorum ki kişi er ya da geç masumiyetini kaybediyor. Belki de böyle olmasa daha iyi çünkü o tertemiz, saf ve savunmasız haliyle hayatta yol almasına olanak yok. Ben sokaklarda dövüşerek büyüdüm. Çok daha önce katılaşmam gerekirdi ama öyle olmadı. Şimdi acıyı birkaç kez tattıktan sonra artık yazgımı yanılgılarla dolu bir harita gibi okuyabilir ve belirli bir huzura kavuştuğum için duygusallığa kapılmadan yaşamımı gözden geçirebilirken sadece saflığımı kaybettiğime yanıyorum. Gençlikteki idealizmi özlüyorum. Benim için iyi ile kötü arasında hala net bir çizginin var olduğu bir dönemdi. Ve her zaman sarsılmaz ilkelere göre hareket etmenin mümkün olduğuna inanıyordum. Bu ne uygulanabilir bir tavırdı, ne de gerçekçi. Bunu biliyorum ama o uzlaşmaz tutumda, başkalarında rastladığımda beni hala duygulandıran tertemiz bir heyecan vardı. Tam olarak ne zaman değişmeye başladığımı, bugünkü katı insana ne zaman dönüştüğümü söyleyemem. Her şeyi savaşa bağlamak kolay olurdu ama doğrusu bozulma daha önce başlamıştı. Ya da avukatlık mesleğinin bir miktar kinizmi gerektirdiği de söylenebilir. Ondan kurtulabilmiş tek bir avukat bile tanımıyorum ama bu da tam bir yanıt olamaz. Carmen kaygılanmamamı söylüyor. İnsan ne kadar kinizm sahibi olursa olsun bu dünyada yaşamak için yeterli değilmiş. Ayrıca bu kaygılarım benim açımdan tam bir budalalıkmış. Bütün dış görünüşüme rağmen o kabı ve kavgacı ama yıllar önce bir kardeş olarak seçtiği iyi yürekli canavar olmayı sürdürüyormuşum. Oysa ben kendimi iyi tanıyorum ve içimin nasıl olduğunu biliyorum. Meslektaşlar, kadınlar, dostlar ve müşteriler bana ihanet etmişlerdir ama hiçbir ihanet Sementa'nınki kadar acı vermemişti bana. Çünkü hiç beklemiyordum. O günden beri kimseye güvenmem. Birisi beni hayal kırıklığına uğrattığında artık hiç şaşırmıyorum. O gece eve dönmedim. Matematik öğretmeninin çilekli dondurma rengi sabahlığını üzerinden çıkardım ve iki kişilik yatağına birlikte yuvarlandık. Benden iyi bir anısı olsa gerek. Herhalde hayal gücü kuvvetli ve bu konuda uzman bir sevgili bekliyordu ama işi bir an önce bitirmeye can atan birini buldu. Sonra kalkıp giyindim ve yürüyerek John'la Susan'ın apartmanına gittim. Sabahın üçünde bitkin ve içkili olduğum açıkça belli bir halde vardım oraya. Dakikalarca bastım zile. Ta ki kızlar üzerlerinde gecelikle ve çıplak ayakla kapıya gelene kadar. O saatte ziyaretçi kabul etmek alışık oldukları bir şeymiş gibi hiçbir şey sormadan beni içeri aldılar. Kızlardan biri bana bir fincan papatya hazırlarken öteki de salondaki kanepeye bir yatak yaptı. Papatyanın içine bir şey atmış olsalar gerekti çünkü yüzüme vuran güneşle ve arkadaşlarımın köpeği ayaklarıma uzanmış bir halde ancak 12 saat sonra uyanabilmiştim. Öyle sanıyorum ki uykuda geçirdiğim o saatler süresince gençliğim sona erdi. Uykudan kalktığımda o anda bundan haberim yoktu ama gelecek yıllarda bana kılavuzluk edecek olan kararlar aklımda ve gönlümde biçimlenmişti. Geçmişi belirli bir bakış açısından görebildiğim bugün, uzun yıllar sürdürdüğüm kişiliğe bürünmeye, her zaman nefret ettiğim ve ondan kurtulmanın bana çok şeye mal olduğu o küstah, uçarı ve hırslı adam olmaya başladığımı fark edebiliyorum. Samantha'ya haber vermeden arkadaşlarımın yanında 5 gün kaldım. Bana eşlik edip özlemlerimi, umutsuzluklarımı ve yakınmalarımı 1000 kez sayıp dökmemi dinlemek için sırayla yanımda oturuyorlardı. Cuma günü hiç kaygılanmadan bitirme sınavlarına girdim çünkü hevesliydim. Avukatlık unvanı ilgimi çekiyordu. Aslında gelecek için derin bir kayıtsızlık duygusu içerisindeydim. Birkaç ay sonra diplomayı ilk denemede aldığımı dünyanın öbür ucundayken haber vermişlerdi bana. Bu çarpık meslekte az görülen şeydi bu. Sınavdan sonra doğruca silahlı kuvvetlerin askere yazılma bürosuna gittim. 16 hafta boyunca eğitim görmem gerekiyordu ama savaş doruk noktasındaydı ve eğitim dönemi 12 haftaya indirilmişti. O 3 ay bazı bakımlardan savaşın kendisinden de beter olmuştu ama oradan 90 kiloluk kaslarla, bir deve dayanıklılığıyla ve bana emredecek olsalar kendi gölgemi bile yok etmeye hazır olacak kadar hayvanlaşmış bir halde çıktım. Gemiye binmeden 2 gün önce bilgisayar Monterey'deki Dil Enstitüsü'ne seçmişti beni. Meksika mahallesinde büyümüş ve annemin Rusçasıyla operalarının İtalyancasına aşina olmak herhalde bende bir kulak dolgunluğu yaratmıştı. Yaklaşık 2 ay kayaların üzerinde güneşlenen fokları, Victoria stili evleri, kartpostallara yakışır grup manzaralarıyla kıyıları dimdik bir cennette kalıyor, her saat değişen öğretmenlerle ve bir an önce öğrenmediğim takdirde vatana ihanetten mahkemeye verileceğim tehdidi altında bütün gün Vietnam dilini öğreniyordum. Kursun sonunda bu dili arkadaşlarımın çoğundan iyi olarak çat pat konuşuyordum. Hayatın güçlüklerini ve dertlerini göğüslemek zorunda kalmayayım diye içimde gizli bir ölüm fantezisi besleyerek gittim Vietnam'a. Ama ölmek yaşamayı sürdürmekten çok daha zordur. 14. ayrımın sonu, sayfa 183.